Ayrım 21.
Anlatacağım ikinci öykü de Eleni ile ilgili. Bir kış gecesiydi. Boğazım fena ağrıyordu. Ağır bir grip geçiriyordum. Ateşim vardı. Ve tesadüfen yalnızdım evde. Gece yarısından bir hayli sonra apartmanın zili çalındı. Kapıyı açınca Sait'i karşımda gördüm. Yüzü gözü kan içindeydi ve kanlı ellerinde Rum kızının paltosuyla çizmelerini taşıyordu. Onu hemen içeri alıp ne olduğunu sordum. Ama konuşabilecek halde değildi. Zangır zangır titriyor, bir şeyler kekeliyordu. Toparlansın diye ona biraz konyak içireyim dedim. Birkaç yudum içer içmez ağzındakileri püskürttü, öğürmeye başladı. Şaşkınlıkla ona konyak değil, boğazımın ağrısı için kullandığım gargara ilacını vermiştim meğer. Ama durumun komikliğine gülecek halde değildim. Çünkü Sait'in Rum kızını öldürdüğü kanısına varmıştım. Tek düşüncem onu saklamak, polisin elinden kurtarmaktı. Her şeyden önce suç kanıtlarını ortadan kaldırmam gerekiyordu. Sait Hayat Apartmanı'nın alt kat merdivenine bitkin çıkarken ikide bir de ışıklar sönmüş, elektrik düğmesini aradığı sırada kanlı elleriyle duvarlarda izler bırakmıştı. Onu bir divana yatırdım, sakın buradan kıpırdama dedim. Kapıyı Sait'in üstüne kilitleyip elimde sabunlu su dolu bir kova ve bir bezle bacaklarım tir tir titreyerek duvarları sildim, kan lekelerini yok ettim. Bir süre sonra Sait kendine geldi. Kızı öldürmemiş, kavga etmişler sadece. Eleni onun yüzünü gözünü tırnaklamış. Sait de evin camını çerçevesine indirmiş. Yüzündeki ve ellerindeki kanlar bundanmış. Sevgilisinin paltosunu ve çizmelerini almasının nedeni de verdiği armağanları başka erkeklerle gezip tozarken giymesini engellemek içinmiş. Sait'in katil olmadığını anladım böylece. Ama olsaydı onu gene korurdum. Sadece Türkiye'nin en iyi öykü yazarı olduğu için değil, sevgili arkadaşım olduğu için. Yazabileceği daha nice öyküler varken, Sait Faik'in 1954'te daha 60'ını tamamlamadan, iyice yaşlanmadan ölmesi bana büyük acı verdi. Belki kendim de ölüme artık çok yaklaştığım için ne gariptir ki, çok yakın dostum da olsalar, canım ciğerim de olsalar, yaşıtlarımın yani ihtiyarların ölümüne katlanmak daha kolay gelir bana. Onlar yaşayacaklarını yaşamışlar, yapacaklarını yapmışlardır. Ölümlerinde bir haksızlık yoktur. Gel gelelim yüzünü bile görmediğim, hiç tanımadığım genç birinin ölümünü duyunca kendim hala yaşadığım için hem bir suçluluk duygusuna kapılır hem de çok üzülürüm. Ortada korkunç bir haksızlık vardır çünkü. Yaşayabileceklerini yaşayamadan, yapabileceklerini yapmadan dünyadan göçüp gitmiştir o insan. İşte bu haksızlığa karşı duyduğum isyan yüzünden çok küçükken Tanrı tanımaz oldum. Hele çocukların, adını bile bilmediğim çocukların ölümünü duyunca perişan olurum. Yüzümü duvara çevirip ölmek gelir içimden. Beni mahveden başka bir ölüm türü, başarabileceklerini başaramadan, onlardan beklenenleri gerçekleştiremeden, ya oblomovluk ya da alkol yüzünden ölüp gidenlerdir. Böyleleri yaşıtım da olsa gene allak bullak olurum. Arkadaşım Fikret Ürgüp'ün cenazesinde kendimi tutamayıp ağlamamın nedeni de budur. Gençliğimde tanıdıklarım arasında Fikret kadar yeteneklisi az bulunurdu. Çok cana yakın, çok sevimli, çok pırıl pırıl Fikret. Hem dahiliye hem de psikiyatri uzmanlığına sahip mükemmel bir hekimdi. Fikret ressamdı, Fikret yazardı. Fikret'in yapamayacağı şey yoktu. Sonunda ne oldu? Alkol bataklığında boğulup gitti Fikret. Çoğu arkadaşlarım böyle bir akıbete uğramadan bu dünyadan göçtükleri için onları huzur içinde anımsarım her zaman. Sevgili ölülerimin başında Sabahattin Eyüboğlu gelir. Ben kan bağlarına inanmam ama Sabahattin ile aramda garip bir kan bağı vardı sanki. O da aynı şeyi duyduğunu söylemişti. Ondan 8 yaş küçük olduğumdan sen benim küçük kardeşimsin demişti. Fiziksel görüntümüz, bedensel yapımız, hatta el yazılarımız arasında bile benzerlikler bulurdum. Bu benzerlikleri başkaları da görürdü anlaşılan. Çünkü 1948'de Marsilya'dan İstanbul'a dönerken vapurdakiler ve daha sonraları Maltepe Askeri Cezaevinde ziyarete gittiğimde erler, ağabeyim sanırlardı onu. Çok eskiden müşterek bir dostumuz Sabahattin'i parmağıyla göstererek şunu baştan çıkarsana diye şakalaşınca tam bir içtenlikle ben ona kıyamam diye bağırmıştım. Ona kıyamam lafına Sabahattin de hepimiz de gülmüştük. Oysa çok yerinde bir sözdü bu. canım ciğerim kardeşimi aşk tutkusunun ara sıra kanlı olabilen kıyasıya savaşına sürüklememin sahiden de yolu yoktu. Sabahattin Eyüboğlu hem kardeşim hem de hocamdı. Ben Fransız filolojisi öğrencisiyken 1937'de askerliğini bitiren Sabahattin bizim bölüme doçent atandı. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Trabzonlu olduğunu, bir hükümet bursuyla Dion, Lyon ve Paris'te okuduğunu duyduk. Çağdaş Fransız şiiri seminerini yöneteceğini öğrenince dudak büktük. Çünkü sınıfta herkes birbirinden daha ökelaydı bu konuda. Fransız şiiriyle ilgili bilmediğimiz bir tek şey bulunmadığını sanıyorduk hepimiz. Ama Sabahattin seminerine başlayınca bilmediğimiz çok şey olduğunun dakikasında farkına vardık. Sabahattin Eyüboğlu deneme yazarı ve çevirmen olarak çok başarılıydı. Ama öğrencisi olan bana sorarsanız onun en büyük yeteneği öğretmenliğiydi. Hasan Oğlanköy Enstitüsü'ndeki öğrencileri de İstanbul Teknik Üniversitesi'ndekiler de benim bu görüşme katılıyordu. Çok şey öğrenmiştim Sabahattin'den. Sadece çağdaş Fransız şiirinin ince ayrıntılarını değil, daha önce de anlattığım gibi birlikte çeviri yaparken Türkçenin ince ayrıntılarını o öğretmişti bana. Hiç bilmediğim Anadolu'yu da biraz olsun öğrenmiştim Sabahattin sayesinde. 1930'lu hatta 1940'lı yıllarda İstanbul'da oturan aydınların Anadolu'dan haberleri yoktu. Kendi memleketleri hiç görmedikleri, görmeyi de pek merak etmedikleri yabancı bir ülkeydi sanki. Artık iç turizm dediğimiz olay yok, sadece dış turizm vardı. Şimdi Akdeniz ya da Ege kıyılarına gitmeye can atan İstanbullular eskiden kendi kentlerinin sayfiyelerine giderlerdi yazları. Ben ilk Anadolu kilimini Sabahattin Eyüboğlu'nun evinde gördüm. İlk Anadolu türküsünü ondan dinledim. Sabahattin ve başka arkadaşlarla Anadolu gezilerine çıktık daha sonraları. 1964'te Sabahattin, Cevat Çapan ve eşi Gönül ile o sırada Marmaris'te oturan Can Yücel'lere gitmemiz ayrıca verimli oldu türküleri öğrenmem açısından. Çünkü hangi sözcüğü söylersen söyleyeyim, ya Sabahattin ya da Cevat bazen ikisi birden bu sözcükle ilgili bir türkü söylüyorlardı mutlaka. Taş diyordum, hemen taşlı bir türkü. Dere diyordum, dakikasında dereli bir türkü dinliyordum. Bir söylentiye göre Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya bir tek sözcük verirseniz o sözcükle ilgili bir şiir üretirmiş dakikası dakikasına. Bizimkiler de kendi uydurmadıkları türkülerle yapıyorlardı aynı şeyi. Sabahattin'i dinleyenler bunun pek farkında değildiler ama sürekli bir şeyler öğretirdi çevresindekilere. Pazartesi günleri evinde yapılan yemekli içkili toplantılar, onunla Anadolu'da bir gezi ya da Hürriyet adlı tekneyle deniz yolculukları çok değişik konuların ele alındığı geniş kapsamlı seminerlere benzerdi aslında. Yetenekli öğretmenlere özgü üç özelliğin üçü de vardı Sabahattin'de. 1. Öğrencilerine sevecen yaklaşım. 2. Kişiliğinden kaynaklanan karizma ve 3. Otorite. Ne var ki baskı duygusu uyandırmayan tatlı bir otoriteydi onunkisi. Ama kimilerine göre biraz da bir şeyin müritlerine egemenliğiydi bu. Sabahattin ağır bir enfarktüs geçirmişti. Eşi Magdi'ye yardım etmek için seferber olmuştuk. Kimi geceler Magdi biraz uyuyabilsin diye ben bekledim başucunda. Fazla kıpırdama, fazla konuşma filan deyince herkes özellikle kadın arkadaşlar aynı şeyleri söylediklerinden Sabahattin dik başlı bir çocuğun isyanı içinde ne o sen de mi öteki karılar gibi davranacaksın yoksa diyerek bana çatardı. Sabahattin'in ağır bir kalp krizi geçirmiş bir hasta gibi yaşamaya şu bana zarar verir, bu bana zarar verir gibi hesaplar yaparak kendini korumaya hiç niyeti yoktu. Yaşadığım kadar yaşarım işte o kadar diye kesip atardı. 12 Mart döneminde eşi Magdi, Vedat Günyol, Azra Erhat, Yaşar Kemal'in eşi Tilda ve başkalarıyla birlikte Gizli Komünist Partisi kurduğu ileri sürülerek tutuklandı. O abuk sabuk suçlamalar döneminde bile dünyanın en gülünç suçlamasıydı bu. Sabahattin Eyüboğlu değil komünist, sosyalist bile değildi. İsmet Paşa'ya inanırdı. İsmet Paşa ne kadar solcuysa Sabahattin de o kadar solcuydu. Sosyalist düşüncelerden öyle uzaktı ki 1963'te Türkiye İşçi Partisi'ne girdiğimde bir hayli öfkelenmişti bana. Ben gizli bir komünist örgütüne girmekle suçlansaydım bunun tümüyle uydurma olduğunu bildiğim halde cezalandırılmak istememi normal sayar, hatta biraz gururlanırdım. Ama randevu evi ya da kumarhane işlettiğim ya da mafyanın karanlık para işlerine karıştığım için hapse atılsaydım, ağır bir hakarete uğramış sayardım kendimi. Ne yazık ki Sabahattin komünist olmak suçlamasını, kişiliğini lekeleyen ağır bir hakaret saydı. Yığınla insanın komünist oldukları bahanesiyle işkence gördükleri bir dönemde Sabahattin Eyüboğlu'nun bu suçlamadan böylesine tedirginlik duyması beni çok üzmüştü. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Fransız ve Katolik gençler Nazilerin Yahudi düşmanlığını protesto etmek amacıyla "Hepimiz Alman Yahudisiyiz" diye bağırdıkları gibi tam bir Don Kişotluk içinde mahkemede "Madem ki herkese komünistmiş diye eziyet ediliyor, ben de komünistim öyleyse" demesini bekliyordum belki de. Maltepe askeri cezaevinde 4,5 ay kapatılması yalnız ruhsal açıdan değil sağlığı açısından da ağır bir darbe oldu. Hapisten çıktıktan sonra ancak birkaç ay yaşayabildi. 13 Ocak 1973'te yarım yıl tatilinde Bodrum'a giderken o sıralarda neredeyse 20 saat süren o bitmez tükenmez otobüs yolculuğunda Garcia Lorca'nın Atlı'nın şarkısından 4 dize takılmıştı aklıma. Yolları bildiğim halde asla varamayacağım Kurtuba'ya. Ölüm beni bekliyor Kurtuba'ya varamadan önce. Bu dizeleri aklımdan çıkarmak için ne yaparsam yapayım, uğursuz bir çan gibi hep çalıyordu kafamda. Herhalde bir kaza olacak, Bodrum'a varamayacağım dedim kendi kendime. Meğer ölüm beni değil, Sabahattin'i beklemekteymiş. Bodrum garajına varır varmaz, ikinci bir enfarktüs yüzünden o gece öldüğü haberini aldım. Ölen yakın dostlarım vardı. Bir de yakından tanımak istediğim ama ancak bir iki kez karşılaştığım, oturup uzun uzun hiçbir zaman konuşamadığım insanlar vardır. Türkiye'nin en önemli romancılarından biri saydığım Oğuz Atay ve en büyük şairimiz bildiğim Nazım Hikmet bunların başında gelir. Oğuz Atay'ı ayaküstü ve o kadar az gördüm ki onunla ilgili ancak bir tek izlenim edindim. Koskocaman bir kediye benziyordu tıpkı. Çok kocaman ve çok güzel bir kediye öyle benziyordu ki ona elimi uzatınca miyav diyeceğini sandım. Miyavlayacağı yerde tanıştığımıza memnunum deyince şaşırıp kaldım. Nazım Hikmet'i çocukluğumda yani 15 yaşından önce ancak 3 kez görebildim. Oysa büyüdükten sonra onu yakından tanımaya can atıyordum. Yalnız büyük bir şair olduğu için değil, çok duyarlı, çok iyi yürekli, çok saf bir insan olduğu için onu yakından tanımak istiyordum. Nazım Hikmet'in bu insan yanını Kemal Tahir'i hapishaneden yazdığı mektuplarda görmüştüm ve şairliğine hayran olduğum kadar insanlığına da hayran kalmıştım. Nazım'ı ilk gördüğümde 12 yaşındaydım. Kadıköy'de bir dost evinde akşam yemeğinden sonra "Celil'in oğlu buralarda bir yerde karpuz sergisi açmış, gidip şuna bakalım" dedi anne. O sıralarda Şefika'nın gözünde bu gencecik şair henüz Nazım Hikmet değil, arkadaşı Celile Hanım'ın oğluydu sadece. Bense pek bilmiyordum kim olduğunu. Geceleyin karpuz sergisine gittik. Nazım karpuzla kavun yığınları arasında yerdeki samanlara uzanmış, eli şakağında yatıyordu. İlkin güzel sarı bir kaplana benzettim onu. Bir kez daha bakınca kaplanların vahşetinden tümüyle arınmış olduğunu gördüm. Kaplandan çok o da Oğuz Atay gibi bir kediye benziyordu. İnce, uzun bir delikanlının boyunda görkemli bir sarmandı. Bir iki yaş daha büyükken ikinci karşılaşmamız Yalova vapurunda oldu. Halet ve ailesiyle oraya bir gezintiye gitmiştik. Uzaktan akraba olduklarından Çamberler Nazım Hikmet'i tanıyorlardı. Ben de onun şairliğini biliyordum artık. Gel gelelim o acayip çocukluk dönemimin olanca ökelalığı ile Baudelaire'in ve Rembrandt'ın şiirlerini onunkilerden çok daha fazla sevdiğimi söyledim. Beni hiç terslemeden gülümsedi, "Ben de onları severim" dedi ve Baudelaire'in Le Ballon şiirini Fransızca olarak başından sonuna kadar ezbere okudu. Üçüncü ve son görüşmemiz ben 15 yaşındayken evimizde bir akşam yemeğinde oldu. Yemekten sonra Falih Rıfkı Nazım'a uzun bir nutuk çekti. Mustafa Kemal'in devrimlerini sürdürebilmek amacıyla Cumhuriyet Halk Fırkası'nın onun gibi ileri görüşlü genç aydınlara gereği varmış. Çok sorumluluk gerektiren önemli görevler verilebilirmiş ona. Nazım Hikmet kendi siyasal ve toplumsal görüşlerinden en küçük bir ödün vermeden gönül rahatlığıyla girebilirmiş fırkaya. Kesinlikle anımsamıyorum ama belki mebusluktan bile laf edilmiştir bu arada. Nazım bir tek şey söylemeden dinliyordu. Sonunda Falih Rıfkı'nın belagatı tükenince "Bitti mi?" diye sordu. Hafif bozulan üvey babam "Bitti" dedi. O zaman Nazım kahkahalar ata ata bir divanın üstüne atladı. Gülmekten kırılarak divanda yuvarlanmaya başladı. Üvey babam artık fena halde bozulmuştu. İskemlesinden kıpırdayamıyor, Nazım'a şaşkın şaşkın bakıyordu. Bütün bunlar olurken lafa hiç karışmayan annem Şefika o sırada harekete geçti. "Ayağa kalk Nazım," diye emretti. Nazım ayağa kalkınca Şefika ikinci bir emir verdi. "Eğil Nazım." Nazım eğilip de annemin hizasına gelince Şefika şap diye onu alnından öptü. Sonra gene gitti, sofraya oturup sustu. Bu sahnenin tam anlamını anlayamamıştım o sırada. Ama üvey babamın bu delikanlıyı kandırmak istediğini, hiç başarılı olamadığını, annemin de Celil'lerin oğlu dediği gencin bir aferin hak ettiğini vurgulamak istercesine onu alnından öptüğünü kavramıştım. 1938'de üniversite öğrencisiyken Nazım Hikmet'in 38 yıl yatmak üzere hapse atıldığı günlerde aklım başıma gelmişti. Bir solcuydum artık ve Nazım'ın benim gibi düşünenlerin şairi olduğunu biliyordum. Kendisi hep içerideydi ama şiirleri hapishaneden kaçardı ara sıra. Bunlar elimize geçince daktiloda hemen 7 kopya çıkarır, tanıyıp güvendiklerimize dağıtırdık gizlice. Yaşıtlarım bunu anımsarlar. Saadet zinciri denilen saçma sapan bir mektuplaşma olayı vardı eskiden. O saadet zincirini alınca kopya edip başka birine yollardınız. Saadet zincirinin kopmaması için. Nazım Hikmet'in şiirleri de bizim umut zincirimizdi. Nazım'ın bizlere verdiği umut zincirinin hiç kopmaması, sesinin hep duyulması gerekiyordu. 1950'de Nazım'ı hapisten ve açlık grevinde ölmekten kurtarma kampanyası başladı. Bu amaçla düzenlenen Laleli'deki Çiçek Palas toplantısına katılanlar tutuklanıp mahkemeye çıkarıldı. Bunlardan biri de şairin yıllarca yattığı Bursa cezaevinin müdürü Tahsin Bey'in kızı arkadaşım Şehnaz Akıncı'ydı. Yargıç ona neden bu toplantıya gittiğini sorunca Şehnaz, "Nazım Hikmet yurtsever bir şair de ondan," dedi. Yargıç sanıkla alay edercesine, "Kızım bunu da nereden çıkardın acaba?" diye sordu. Bunun üzerine Şehnaz 20 yaşının çın çın çınlayan sesiyle memleketim şiirini başından sonuna kadar ezbere okudu. İlk kez duydukları bu şiir mahkeme heyetini de dinleyicileri de derin bir sessizliğe gömdü. Şiirin güzelliği bir yana komünist Nazım Hikmet'in gerçekten yurtsever olduğu kafalarına dank etmişti herhalde. Zaten Nazım Hikmet'in şiirlerinde dinleyenleri sessizliğe gömmek gibi bir keramet vardır. Vaktiyle bir Fransız filmi görmüştüm. Kimin yönettiğini, kimlerin oynadığını unuttum şimdi. Film, idealist bir kadın öğretmenin Paris'in en yoksul banliyölerinden birinde öğrencilerinden neler çektiğini, her eziyete göğüs gererek mesleğine nasıl devam ettiğini anlatıyordu. Bir sahne beni çok duygulandırmıştı. Sınıftaki oğlanlar da kızlar da ayrıca azdıkları bir sırada genç öğretmen "Size şimdi bir şiir okuyacağım" der ve Nazım'ın Anjinya Pectoris'in Fransızca çevirisini okumaya başlayınca bir mucize olur. Öğrenciler derin bir sessizliğe gömülüp onu saygıyla dinlerler. 5. Bölüm Siyasal. Daha önce de söylediğim gibi 20 yaşından beri solcuyum. Ve 80'imi geçtiğim halde solculuğum hiç azalmadı. Tam tersine büsbütün arttı. Çünkü bu son yarım yüzyılda memleketimde ayyuka çıkan para hırsını, para uğruna yapılan yolsuzlukları, hırsızlıkları, çeşit çeşit kepazelikleri gördüm. Solculuğum nasıl artmasın ki? Ben çocukluğumu ve gençliğimi 1950'den önce yoksul ama onurlu bir Türkiye'de yaşadım. Memleketim o sıralarda yabancılardan yardım beklemeyen, bağımsız ve haysiyetli bir ülkeydi. Milli gelirin dağılmasında şimdiki akıllara sığmaz uçurumlar yoktu. Ne büyük servetler vardı ne de korkunç yoksulluklar. Okuduğum Arnavutköy Amerikan Kız Koleji, yani şimdiki Robert Lisesi, bir zengin okuluydu. Ama öteki öğrencilerden biraz daha varlıklı olanlar İstanbul'un görgülü ailelerinden geldikleri için paralarını gözler önüne sermeyi ayıp sayarlar, hepimiz gibi davranırlar, hepimiz gibi giyinirlerdi. Oysa 1950'li yıllardan sonra durum tamamıyla değişti. Eski okulumun çok iyi bir kitaplığı olduğu için ara sıra kitap almaya giderdim oraya. Bir akşam kitaplıktayken bir de baktım Amerikalı bir öğretmen heyecanlar içinde içeriye dalıp "Geldi kızlara bak" diye bağırıp hemen aşağıya indi. Derken ikinci bir öğretmen gelip aynı şeyleri söyledi. Üçüncüsü de "Gel kızlara bak" deyince kızları yeterince gördüğümü, onlara neden bir daha bakmam gerektiğini anlamadığımı söyledim. "Mesele kızlar değil, üstlerindeki giysiler. Gel de onlara bak" dedi üçüncü öğretmen. Marble Hall'a indik. Öğretmenler arka kapının kenarlarına dizilen iskemlelere oturmuşlardı. Ben de onların arkasına oturup ömrümde ilk ve son kez bir defile seyrettim. Meğer Robert Kolej'de danslı bir parti varmış o akşam. Kızlar önümüzden geçip arka kapıya gelen özel arabalara dörder dörder binerek oraya gidiyorlardı. Biz yoksul öğretmenler de giysilerini seyrediyorduk. Büyük bir olasılıkla Avrupa'dan satın alınan o pahalı suare elbiselerini, o takıları, o mücevherleri, yüksek sosyetenin berberlerin elinden çıkmış o kuaförleri, o ustaca yapılmış makyajları, burjuvaların gözlerini kamaştıracak o lüksü liseli kızlarda görmek son derece münasebetsiz geldi bana. Orada öğrenciyken bizler de giderdik Robert Kolej'deki partilere. Ama çok parası olsa bile böyle süslenen, böyle gösteriş yapan yoktu aramızda. 1950'li yılların yeni zenginlerinin görgüsüzlüğünün bir örneği, memleketimin ne denli bayağılaştığının bir göstergesiydi o tefilede seyrettiklerim. Zenginleri sevdiğini açıkça söylemekten hiç utanmayan Turgut Özal'dan farklı olarak zenginlerden hiç mi hiç hoşlanmam genellikle. Kendi ailemin eski serveti dahil her zenginliğin arkasında ya bir haksızlık, ya bir sömürü, ya bir hırsızlık olabileceği konusunda kuşkularım vardır hep. Onun için 15 yaşımdan beri zengin olmak ayıbından kurtulduğum, ekmek parasını kendi alnının teriyle kazanan çalışan bir kadın olduğum için gurur duyarım. Bunlar çok dinozorca düşünceler elbette ama dinozorca düşünmekten hiç mi hiç utanmıyorum. Günümüzün para hırsına kapılmış sözüm ona çağdaş kafalı kişilerinden biri olmak çok daha fazla utandırırdı beni. Aslında yaşımdan ötürü değil, gencecik dinozorlar da vardır zaten. Turgut Özal'ın işportaya sürdüğü vizyonlar, transformasyonlara, yükselen değerlere hiç inanmadığım için bir dinozorum. Onun vizyon dediği gözünün önünde üst üste yığılmış paralar gelmesidir. Onun transformasyon dediği o para yığınlarının gerçekten kıymetli şeylerden daha önemli sayılmasıdır. Onun yükselen değerler dediği gerçek değerler değil, serbest rekabet ortamında herkesin birbirinin gözünü daha rahatça oyarak daha çok para kazanmalarını sağlamak amacıyla uydurulan alçakça alçalmalardır.